Ayrım 37, Kale, Stephen James, sayfa 486. Bir ses duyabilmek için kulak kabarttım, ancak hiçbir şey duyamadım. Eğer Shade veya Malice buradaysa şimdiye kadar hiç kıpırdamamışlardı. Sol taraftaki yüksek pencereler, pencerelerin yansıması. Hala kaçırdığım bir şeyler var, Pat, düşün. Zincir hala metal halkaya bağlı bir halde ayağımın yanında duruyordu. Zincirin son halkası bükülerek açılmış ve aşınmıştı. Sanırım Ralph açmak için bir çeşit alet kullanmıştı. Zinciri inceledim, halkaları saydım. Yere eğilip metal halkanın su deposunun dibine bağlı olduğu yeri aydınlattım. Ardından dönüp duvardaki yazıya baktım. Suyun odanın içine akışını hatırladım. Engebeli zemindeki su deposunun ilerisine doğru yayılan çatlakları fenerimle takip ettim. Neyi kaçırmıştım? John Doe'nun intiharını, yangınları, Cassandra'nın kaçırılışını ve Austin Hunter'ın ölümünü düşündüm. Bir kez daha eğer birisi beni Lien Hua'nın canını yakmakla tehdit etse ne yapacağımı düşündüm. Elini elimin üzerine koymadan, parmaklarımız birbirinin arasına geçmeden ve şefkatli öpüşünü hissetmeden önce bile onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Her şeyi. Onu düşündüğümde geçen son birkaç gün duygularımla daha da canlanıp renkli bir hal almıştı. Fenerimi Lien Hua'nın Cassandra'ya yardım etmek için eğildiği yere doğru tuttum. Bildiğimiz kadarıyla Cassandra bu su deposundan canlı çıkabilen tek kadındı. Diğer 7 kadın son 4 ay içerisinde illüzyonistin Tessa'ya saldırdığı ve Sebastian Taylor'ın kaybolduğu zamanlarda benim şu anda duyduğum yerde ölmüştü. Yine o zamanlarda Lien Hua kundakçının profilini çıkarmak için San Diego'ya gelmişti. Sebepler, damlayan su sesleri, yankılanma. Dikkatli. Profesyonel. Lien Hua akvaryumdaki çıkış kapısını bulmuştu. Pazartesi gecesi yangın mahallindeki eldivenleri bulan da oydu. Fenerimi bir kez daha kırılmış olan zincire tuttum. Malice özellikle Lien Hua'yı istemişti. Shade'in Dan olabileceğini ileri süren de Lien Hua'ydı. Gerçek, hayal. Hayal, gerçek. Birisi Malice'e cihazın nerede olduğunu söylemişti. Sen, Lien Hua'ya cihazın delil odasında olduğunu söylemiştin. Sorgulama sırasında Lien Hua, Malice'in kulağına bir şey fısıldadı. Shade'den gelen notta bir şeyi kaçırdın, Dr. Bowers yazılıydı. Bir şeyi kaçırdım. Hayır. Cassandra'ya Hunter'ın ölüm haberini vermek isteyen Lien Hua'ydı. Cassandra'ya sarılıp omzunda ağlamasına izin vermişti. Psikopatlar diğer insanları kullanıp işleri bitince atacakları objeler gibi görürler. Olay hakkında bildiğim her şey parçalara ayrılmaya başlamıştı. Çorabıyla Malice'in elini hemen saran da Lien Hua'ydı. Hem de hemen. Bıçak orada saklıydı. Lien Hua'nın sarmış olduğu yerde. Ortada hırsızlık yoktu, cinayet yoktu, suç yoktu, sebep yoktu. O da kilitli değildi. Zinciri elime alıp hızla çektim. O da kilitli değildi. Malice'in Washington'daki davasının görgü tanığı öldürülmüştü. Lien Hua, Washington'ı iyi bilir. Orada dedektiflik yapmıştı. Osborne ne demişti? Hükümet Çinlilerden endişeleniyordu. Lien Hua Çinliydi. Pekin'e bir gezi yapmayı planlıyordu. Onu kendi kalesinde yenmek. Her düşünce, duygulanma, dünyama ve bana ihtiyacı olduğunu söyleyen kadın hakkında inandığım her şeye karşı bir ihanetti. Anlatımsal afazi, sizi dinleyenin duymak istediği sözleri kullanmak, bu bir çeşit insanları kullanma yoludur. Bizi depoya yönlendiren Lien Hua'ydı ve Shade'in beni iki arayışında da Lien Hua yanımda değildi, görünürlerde yoktu. Gerçek parçalara bölünmeye başlamıştı, hayır olamaz. Evet olabilir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kapıya doğru fırladım. Aklımda tek bir düşünce vardı. Lien Hua Shade'di ve ben onu cihazla yalnız bırakmıştım. Creighton, Malice, Surfside Inn otelindeki resepsiyon masasının üzerine elbise çantasına koydu. Affedersiniz dedi resepsiyondaki görevli olan adama. Adamın dikkatini çektikten sonra şehidin Kasım ayında mavi kertengele salonda kendisine vermiş olduğu FBI rozetini gösterdi. Bugün erken saatlerde otelinize giriş yapan iki kişiyi arıyorum. Dün donanma üstünde meydana gelen terörist saldırının şüphelileri. Saldırıdan haberiniz var, öyle değil mi? Adamın tedirgince başını sallayışından haberi olduğu anlaşılıyordu. Pekala, o zaman onları tanıyabilirsiniz herhalde. Çok çekici Asyalı bir kadın ve bir adam. Evet, onları biliyorum. 524 numaralı odadalar. Adam az kalsın kolumu yerinden çıkartıyordu. Evet, o olmalı. Oda 524, tamamdır. Ben yukarıya çıkarken girişe göz kulak olması için adamlarımızdan birini getireceğiz. Sizden arka odada beklemenizi ve kapıyı kilitlemenizi istiyorum. Bize en az 30 dakika verin, anlaşıldı mı? Adam bir iki defa daha başını sallayarak onayladı. Ardından bileğini ovuşturarak arka odaya doğru gözden kayboldu. Bu arada da Creighton elbise çantasını alıp asansöre bindi ve 5. katın düğmesine bastı. Lianhua perdeleri kapatıp cihazı suite'in en uçtaki odasına götürdü. Son birkaç gün içerisinde olanları uzun uzun düşündü. Her an bir çiçek şeklini aldı ve onları kalbinde bir vazonun içine yerleştirip şimdiye kadar görmüş olduğu tüm ışığı alabilecekleri şekilde düzenledi. Çamaşır torbasını açtı. Tek istediği buydu, öyle değil mi? Yeni bir başlangıç. Tekrar aşık olmak için bir şans. Cihazı torbadan çıkardı. Sadece bakmak için, sadece ona bakmak için. Pat'in kollarında kendini son yıllarda hiç hissetmediği kadar güçlü ve aynı zamanda da zayıf hissetmişti. Bu iyi mi yoksa kötü mü bir fikirdi? Kim bilebilirdi ki? Duygular hep böyle yapardı. Dürtülerimizi çarpıtıp değiştirirdi. Otel odasının kapısının gıcırdayarak açıldığını duydu. İçinde heyecan ve endişe kıpırtıları hissetti. Beklediği kişinin olmaması ihtimaline karşı tabancasını çıkardı. ''Kim o?'' diye bağırdı. ''Sen misin?'' 97. Bölüm. Köşeyi dönüp var gücümle gaza bastım. Belki de yanılıyordum. Belki de Lianhua değildi. Yanılıyor olmalıydım. Evet, öyle olmalıydım. İyi bir dedektif teorilerini kanıtlayacak delilleri değil, çürütecek delilleri arar. Daha önce kendimi hiç bu kadar haksız çıkarmak istememiştim. Delile güvenmem gerekiyordu. Delil? Evet, varsayım değil. Lianhua'dan farklı şekillerde yorumlanabilecek şartlar ve olaylar yüzünden şüpheleniyordum. Delil seni nereye götürürse götürsün, ona güven. Düşüncelerim saatlerce süren araştırmalarımızı birkaç saniyede toparlayarak geçmişe gitti. Yanılıyor olmalıydım. Öyle olmalıydım. Zincir, kameralar, açılar, filmler, kör noktalar, delil odası. Bir saniye. Cihazı delil odasına götüren kişi bir adamdı, kadın değildi. Kadın değildi, Margaret değildi, Lianhua da değildi. Fakat bundan daha fazlasına ihtiyacım vardı, çok daha fazlasına. Bir şeyi kaçırdın Dr. Bowers. Evet, kaçırdım. Zarfın üstündeki ve duvardaki el yazısı. Lianhua'nın el yazısını birçok kez görmüştüm. El yazısı analizi hiçbir zaman benim alanım olmasa da yazının ona ait olmadığını söyleyebilirdim. Analistler Melis'in yazısı olmadığını da tespit etmişlerdi. Ve eğer haberimizin olmadığı başka bir suçlu daha varsa, sadece el yazısı değil, film de. Ve sonra olayla ilgili her şey bir kez daha çözüldü. Tüm gerçekler farklı bir sıra halinde birbirine bağlandı. Sonunda aklım berraklaşmaya başlamıştı. Parmak izi tanımlama sisteminin kayıtları değiştirilmişti. Uydu görüntüleri Hunter'ı cihazı arabaya yerleştirirken göstermişti. Bu sayede şahit cihazın polisin elinde olduğunu öğrenmişti. Terry Sebastian Tyler'ın ortalıkta göründüğünden bahsetmişti. Ön yargılarım teker teker çözülmeye başladı. Zihinsel origami, doping gibi düşün. Cassandra'nın su deposu içindeki filmi tam olarak 1 dakika ve 52 saniye uzunluğundaydı. Calvin dün bana olaylara bakmayı bırakıp olayların aralarındaki boşlukları incelemeye başlamamı söylemişti. neyin yörüngesinde döndüklerini bilmeden gezegenlerin güneş sistemi içerisindeki hareketlerini tam olarak anlamak mümkün değildir demişti. Peki o zaman her şey neyin etrafında dönüyordu? Film. Evet, her şeyin anahtarı filmdi. Cassandra'nın su deposunun içindeki halinin 1 dakika 52 saniye uzunluğundaki filmi. Bir aydınlanma anında olayın son şekli belirginleşti. Hayır, Lien Hua, şehit değildi, yanılmıştım, kesinlikle yanılmıştım. Tanrı'ya şükür yanılmıştım. Hayır, o şehit değildi. Şehit çok eski bir arkadaşımdı. Kapıdan cevap gelmedi. Lien Hua tekrar seslendi. Pat, sen misin? Cevap yok. Tabancasını doğrulttu, yere çömelip kulak kabarttı. Pat! Kapanan kapının sesi dışında hiçbir ses yoktu. Suite'in ana odasına gidebilmek için bir odadan daha geçmesi gerekiyordu. Sessizce içeri girip odada kimsenin olmadığından emin oldu. Hemen dolabın içine baktı, boştu. Banyoya ve duşa baktı. Yine hiçbir şey yoktu. Yatağın altını kontrol etti, temizdi. Şimdi sıra Suite'in ana odasına gelmişti. Köşeden kıvrılarak içeri girdi ve Creighton Mallis'i sessiz bir biçimde masanın arkasında dururken buldu. ''Yere çömel!'' diye bağırdı, dizlerinin üstüne. Mallis ölmekte olan çiçekleriyle dolu vazoyu tutuyordu. İki eli de parça parça olmuştu ve kanlı bezler de sarılıydı. Tedavi edilmemiş yaralarından vazoya kan bulaşıyordu. ''Ne güzel çiçekler!'' Vazoyu not defterinin yanına bıraktı. ''Sana dizlerinin üstüne çö...'' Ancak Lien Hua daha cümlesini bitiremeden boynunun arkasına bir ok saplandı. Başka birisi daha, odada başka birisi daha vardı, şehit. Lien Hua'nın eli isteksizce boynuna gitti ve diğer saldırganı görebilmek için arkasına dönerken oku hızla boynundan çekip çıkarttı. Perdelerin kıpırdayışından diğer kişinin verandaya çıkmış olduğunu anladı. Lien Hua, Creighton Mallis'e doğru tekrar döndüğünde Mallis intikam hırsıyla üzerine atladı. Lien Hua'nın tabancasına vurarak yere fırlattı ve sonra belli bir stilde aparkat ve ters bir yumruk savurdu. Belli ki dövüş sanatları çalışmıştı. Ancak Lien Hua bu stili biliyordu. Choi Li Foot. Bildiği için de karşı koyabilirdi. Yumruğuna karşı yere eğildi ve Mallis'in hızını ona karşı kullanarak onu geriye itip bileğini arkasında büktü. Elinden kurtuldu ve Mallis'in yan tarafına çoğu adamı yere indirecek şekilde peş peşe iki yumruk attı. Mallis geriye bile gitmedi. Sadece kendi ekseni etrafında dönüp dirseğiyle Lien Hua'nın yüzüne vurdu. Lien Hua vazosunun üzerine düştü ve vazo duvara çarparak parçalara ayrıldı. Acı hissetmiyor, onu öldürmem lazım. Görüş alanı bulanıklaşmaya başladı, ok uyuşturulmuştu. Tüm dünya yana yattı, sesler ve renkler hayat kazandı, zaman uzamaya ve onu sarıp sarmalamaya başladı. Artık neyin gerçek olduğundan emin olamıyordu. Mallis onu kolundan tutup duvara çarptı ve daha sonra saçından yakalayıp geriye çekerek dolabın yanında asılı olan aynaya vurdu. Lien Hua, Mallis'in sol arka tarafında durduğunu hissetti. Zor bir vuruş olacaktı. Ancak bunu daha önce de yapmıştı. Bacaklarını dik bir biçimde havada dümdüz açtı ve ayağını Mallis'in yüzüne geçirdi. Vuruşundan gelen güçlü sesi duymuştu fakat hiçbir acı belirtisi yoktu. Buna rağmen Mallis'in tutuşu gevşedi ve bu sayede Lien Hua elinden kurtulabildi. Mallis geriye doğru yalpaladı ve Lien Hua ona doğru dönüp sol bacağıyla bir kez daha vurdu. Mallis yere çöktü. Bir başka tekme de kafasına attı ve ardından Lien Hua dizlerinin çözüldüğünü, gücünün azaldığını hissetti. ''Boşuna karşı koyma Lien Hua.'' Tekmeden kurtulup ona doğru gelmek için kendini toparlarken ''Kendini bıraksan daha iyi edersin. Sadece birkaç saniye sonra benim gibi olacaksın, hiçbir şey hissetmeyeceksin.'' dedi. Lien Hua iki hızlı adım atıp bir tekme savurdu. Çenesine isabet ettirip Mallis'i geriye fırlatmıştı. Düşünceleri birbirlerinin üzerine düşerek duracak sağlam bir yer aradı ancak bulamadı. Lien Hua Mallis'in üzerine doğru atlayıp karnına ve omurgalarına sert bir yumruk indirdi. Mallis yere serilmişti. Fakat hala bilinci yerindeydi ve şimdi de ayağa kalkıyordu. Tabancana bir ulaşabilsen, sadece bir ulaşabilsen. Ancak boğucu bir güçsüzlük bedenini sardı. Onu çevreleyen dünya, her nasıl olduysa gerçek zamandan hem daha uzun hem de daha kısa olan ve ağır ağır kaybolan bir an içinde geniş ve puslu bir daireye dönüşmüştü. Ayakta kalmak için son gücüyle çabalamasına rağmen yere düşecek hale geldi. Melis ayağa kalktı. Lien Hua'nın silahını alıp kemerinin altına soktu. ''Onu hissedebiliyorsun öyle değil mi? O her şeye hükmediyor. Herhalde tamamen bilincini kaybettiğinde sana ne yapacağımızı merak ediyorsundur.'' Lien Hua'nın bacakları çözüldü ve alının üzerine düştü. Gözlerini kırpıştırdı. Konsantre olmaya çalıştı. Felç etkisi yaratan sakinleştirici hızla vücudunu ele geçiriyordu. Kıpırdayamadı. Çok güçsüzdü, kuvvetsizdi. Melis ona doğru yürüdü. Yanında durup eğildi. ''Artık kurban gibi hissediyor musun? Eğer hala hissetmiyorsan çok yakında hissedeceksin. Senin için çok güzel bir gece planladım.'' Melis Lien Hua'nın görüş alanından çıktı. Lien Hua ayakları üzerinde doğrulmaya çalıştı. Ancak tek yapabildiği başını yana çevirmekti. Melis'in köşede duran bir sandalyenin yanında eğilip elbise çantasından bir şey çıkardığını gördü. ''Hazır sayılır şahit'' dedi Melis. Sonra Lien Hua'nın üzerine bir gölge düştü, başka biri daha gelip yanında durmuştu. Dünya aç ve yoğun bir hissizlik tarafından yutuluyordu. Fakat tamamen bilincini kaybetmeden önce Melis'in dönüp ona doğru bir adım attığını gördü. Elinde kırmızı ipek bir gece elbisesi vardı. 98. Bölüm. Tessa ve Riker barda bir süre konuştular, biraz daha dans ettiler ve sonra tekrar bara döndüler. Ardından biraz daha dans ettiler. Burada zamanın hiçbir anlamı yoktu. Sadece anlar vardı, paylaşılan anlar. Bu nedenle Riker onu binanın ortasındaki tahta merdivenlerden yukarıya çıkarırken Tessa'nın ne zamandan beri kulüpte oldukları hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Dengesini sağlayabilmek için trabzanlara tutulmak zorunda kaldı. Sadece iki içki içmişti ama yine de dünya yavaşça yana yatıyordu. Attığı her adımda müziğin zemine çarptığını hissediyordu. Ancak bu defa daha uzaktan. Merdivenlerin yukarısı bambaşka bir dünyaydı. Gürültülü kulüpten yukarısında sıra sıra kapıların olduğu bir koridora geldiler. Artık yalnızlardı ve müziğin çarpan büyüsü altında değillerdi. Riker sırıttı. ''Burası daha sessiz değil mi? Yani konuşabiliriz.'' Tessa bir an için Riker'ın onu odalardan birine götüreceğinden korktu. Ancak Riker merdivenlerin başında oturup eliyle yanındaki yeri okşadı ve Tessa yanına oturdu. ''Peki madem ki Denver'da okuyorsun, o zaman San Diego'da işin ne?'' ''Müzik, dünya, her şey biraz eğriydi, biraz denge, San Diego Üniversitesi'ndeki birkaç arkadaşı ziyaret etmek için geldim.'' ''Demek öyle, bunu bana söylemeliydin, onları da çağırırdık.'' Kalbi hızla çarpıyordu, çarpıyordu. Gümleyen müziğin sesi havada yükseliyordu. Bir adamla yalnızdı, kendinden büyük bir adamla, ondan hoşlanan yakışıklı bir adamla. Bakışlarını Riker'ın çenesinden yanağına kaydırdı ve sonunda göz göze geldiler. ''Belki de kimsenin gelmesini istememişimdir.'' Ardından gözlerini kapatıp onu şehvetle öptü ve bunu yaptığı anda aklının derinliklerinde o anın heyecanından çok küçük bir kızın ayağının altındaki buzların çatırdaması hissi vardı. 37. Ayrımın Sonu. Sayfa 498.